Ayrım 16.
Gelenler anlatıyor. Dalgalar kendi bildiği kurala göre dolguları dövüyor da dövüyor. Yıkılan yollarda kimlerin cebine para dolduğu yazılmadı hiç. Tıpkı Amerikan haberciliği gibi New Orleans'taki felaketin haberlerine bakın. Helikoptere silah sıktı saldırganlar. Hükümet şehri boşaltın 24 saat içinde diye uyarmış ama onlar gitmemişlermiş, cahilmişler. Haber içinde zencileri aşağılama devam ediyor. Oysa gerçek öyle değildi. New Orleans'ın %20'si varlıklı beyaz, geri kalanı %80 yoksul zenciydi. Şehri terk etme imkanı olan beyazlardı ve gittiler. Sadece yaşlı ve kendini taşıyamayacak durumda olan az sayıda beyaz orada kalmıştı. Askeri helikopter geldiğinde o beyazların evlerine yaklaştı. Bunu gören, biraz güçlü olduğu için hayatta kalmayı başarabilmiş, yakınlarını suların altında can verirken görmüş bir zenci delikanlı ne yapar başka? Silah dükkanını yağmalar ve eğer bana yaşam yoksa sana da yok diye isyan etmez mi? Ölümlerden ölüm beğendirilmiş bir kıyamet ortamında insanlara ucuz eleştiri yapmak ucuz gazeteciliktir. Yüreği var mı Amerikalı gazetecinin kendi insanlarını bu hayata layık gördüğü için sistemi eleştirsin? Başka ülkede böyle bir faciadan sonra hükümet istifaya davet edilir. Birileri bakanlık koltuğunda rahat oturtulmaz. Yazamadı hiçbir ABD'li gazeteci bunları. AB'ye böyle mi girilir imiş? Avrupalı fındığı kavanozdaki ezme olarak bilir. Dalında görse tanımaz. Bizi AB'ye beğendirmekten başka derdi olmayan bu kalemlerin endazesi yok artık. İnsanları aşağılamaktan başka bir şey bilmiyor. İnsanı hak ettiği güzellikte bir yaşantıya layık görmüyor. Ölümlerinin arkasından bile onları incitiyorlar. Giresunlu kardeşlerimizin ölümünden çok ama çok üzüntü duymuşlar. Çünkü bu manzara onların AB'ye girmesine engel olacak diye korkmuşlar. Peki şimdi Karadeniz'den balıklar rakı sofralarına akmaya başladı. Asfalt suyuyla beslenmiş balıklardan hepimiz yiyoruz. Bir toplu ölümde hiçbirimiz daha şanslı olmayacağız. Bunu yazsınlar ya. Kolay mı kıyıyı katleden taşçı asfaltçı kafalara iki laf etmek? Hele hele Tuna'yı kimyasal zehirli atıklarla doldurup Karadeniz'e akıtan AB'yi bir satırcık eleştirsinler de görelim. Olur mu? O zaman bizi hiç almazlar. Bunların beyni AB oltasına takılmış zavallılar, akıl fakirleri, saldırganlaşmışlar, ellerindeki elma şekeri alınacak diye korkuyorlar. Siz onları bağışlayın sevgili Giresunlu kardeşlerim. Size iki kere geçmiş olsun. 8-9-2005 Anadolu'da ulusal bahar başladı. Metro ile eve dönüyorum. Yanımda oturan gencin elinde bir kitap. Benim elimdeki ise Metal Fırtına. Yan gözle baktım, Sarıkamış'ta şehit askerlerimizden söz ediyor. Gence ilgi gösterdim. Bağışla, Sarıkamış'ta donarak ölen bir amcam var da bu kitap nedir? Annesinin albümden gönderdiğini, İstiklal Harbi'ne katılmış olan Aydınlı kahramanları anlatan yeni basılmış bir kitap olduğunu, içinde büyük dedesinden söz edildiğini söyledi. Çok gururlandım. Gençlerimizin elinde bu kitaplar var ve Anadolu'da yeniden Kurtuluş Savaşı anıları dillendiriliyor. Aydın Mahmut Esat Bozkurt'un hukuk tahsilini Avrupa'da yarım bırakıp da gelip çetelere katıldığı yerdi. Bu gencin dedesi onunla birlikte Yunan askerlerine karşı savaşmıştı. Bir de bakıyoruz bu hafta Mahmut Esat Bozkurt adına bir hukuk ödülü veriliyor İstanbul Barosu tarafından. Baro Başkanı Avukat Kazım Kolcuoğlu. İlginç buluşmalar yaşanıyor. Birisi çıkıp Mahmut Esat Bozkurt'un bittiğini söyler söylemez Anadolu'nun değişik yerlerinden Mahmut Esat Bozkurt'un yaşadığını gösteren kanıtlar fışkırıyor. Böyle ulusal yeşermelerde şimdi bahar. Bugünlerde bir de Karadeniz'in il il kurtuluş günleri televizyonlarda yer almaya başladı. 2 Mart Rize'nin kurtuluş gününe rastlayan gece ulusal kanalda Hasan Soysal'ın sunduğu bir program vardı. Önceki hafta Trabzon'un kurtuluşunda anlamlı bir program gerçekleştirmişti. Hafta içi Hasan Bey'e telefon ettim ve Rize'de yetişmiş Kurtuluş Savaşı'yla ilgili insanlardan ve onların müzisyenlerle olan yakınlıklarından söz ettim. Ona ilginç gelen şeyler anlattım. Gelecek haftalardan birinde canlı yayına katılıp bunları anlatmamı istedi. İçimdeki ulusal bahar kıpırtılarının uyandırdığı anılardı bunlar. Derin bir saygıyla kulaklarını çınlattığım Turgut Akalın ağabeyimden, sazlı gitarla muhabbetlerimizde dinlediğim Ruhi Su ile birlikte demir parmaklıklar arkasında söyledikleri türkülerde yaşatılmışlardı 1950'lerde. Kurtuluştan sonraki yılların birinde Dursun Kaptan kahramanlık madalyası göğsünde İstanbul'a gider. Akrabası olan besteci Üstad Saadettin Kaynaklar'da kalır. Kurtuluş Savaşı'nda yaptıklarını aynı coşku ve keyifle ona anlatır. Saadettin Kaynak bundan çok etkilenir ve Dursun Kaptan'ın öyküsünü yine bir Karadeniz türküsü olarak besteler. Bu yeşili yerel anlatım klasik formda bestelenemezdi. Saadettin Kaynak Dursun Kaptan'ı anlatan bu türküyü Safiye Ayla'ya öğretir. Dursun Kaptan'a da her gün Safiye Ayla'nın sesini övmektedir. Bir gün onu yanında götürür. Saadettin Kaynak saz heyetinde sahnededir. Dursun Kaptan önde onları dinlemektedir. Safiye Ayla önce Saadettin Kaynak'ın Mustafa Kemal için bestelemiş olduğu bir şarkıyı söyler. Yeşil gözlerini ufkuma ger ki, bahar geldi diye türkü söyleyem, sarı saçlarını yüzüme ser ki. Dursun Kaptan Atatürk'ün bile hayran olduğu bu sesi heyecanla alkışlarken ayağa kalkar ve ona doğru seslenir. Uzaklardan sesini duydum da çıktım yola. Nasıl düştümse düştüm bu İstanbul'a. Oy bayan Safiye, iki türkü söyle de al bir odun kok kafama. Safiye Ayla Saadettin Kaynak'tan yeni öğrendiği Dursun Kaptan türküsünü öykünün gerçek kahramanı karşısında ilk kez o anda söyler. Dursun Kaptan batondan avara etti kalktı. Şişurdu yelkenleri da kupeşteye yan yattı. Pupa yerken giderken cigarasını yaktı. Taka yüklü cephane Trabzon'a varacak. Düşmana rast gelirse da takayı batıracak. Vardiyadan bağırdı Dursun Kaptan bir duman. Uşaklar hep aleste yanıyordu kahraman. Kaptan aldı aynayı, dedi ki gul cemaldır. Bir horon edeceğim, kemençeyi kaldır. Nari mirina, nari mirina kemençe taklitleriyle horon oynar. Anadolu'da ulusal bahar işte böyle başladı. 8-3-2005 Harp Akademilerinde Sempozyum. Geçtiğimiz hafta Harp Akademilerinde bir sempozyum gerçekleştirildi ve 11 Mart 2005 tarihli gazetelerde sempozyum sonuç bildirisi yer aldı. Sonuç bildirisinde özetle bilgi ve teknoloji çağına geçtik. Modern ulus devlet bilgi ve teknolojiyi kullanan devlettir deniliyor. Mesajı bu olan bir sempozyum AB'den proje destekli Sokrates programı kapsamında yapılmış görünmektedir. Buna şaşırmadım. Harp okullarının AB'nin Sokrates programına katıldıkları daha önce açıklanmıştı. Ancak AB'nin hangi projelere mali destek verdiğini bilmek gerek. Kendisi gibi düşünmeye başladığını gösteren, ulus devleti parçalamaya zemin hazırlayan ve benzeri projeleri. Çünkü Sokrates programının İngilizce tanıtımında amacı ulusal müfredatları kırmaktır yazar. Dünya Bankası tarafından şu anda ülkemizde yürütülmekte olan eğitimde değişim programı, temel eğitime destek programı P. Vermolen, J. Gadman, T. Saverkols, M. Vernoy, 30 Haziran 2004 Ankara. Kitapçığında benzer ifadelere rastlamak tesadüf olabilir mi? Bu programı yürütmekte görevli Span Eğitim Danışmanlık Şirketi, Hollanda'dan konferans, basın, bilinç oluşturma ve benzeri işlerini yürütmekle görevli Karl Bro Şirketi Danimarka'dandır. Harp Akademilerinin basın bildirisinde bilgi ve teknoloji çağından söz ediliyor. Benzer şekilde Span şirketinin broşüründe AGE 2.1 Değişime Duyulan İhtiyaç sayfa 4. Bilim anlayışının yerini bilginin aldığı, endüstri toplumundan bilgi toplumuna geçildiği, bunları globalleşmenin getirdiği yazmaktadır. Endüstri toplumu bitti demek, üretim ve tasarım bitti demektir. İnsanoğlu mağara devrine dönüş yoluna girdi demektir. İnsanın insanlaşma, modernleşme serüveni üretim ve tasarım yapmasıyla doğru orantılıdır. Bilgiyi hazır kaynaklardan almak, tasarımı ve üretimi bitirmektir. Söz gelimi Harp Akademilerindeki bir derste düşman algılamasını veya olası savaş tasarımlarını internetten alınan bilgiyle işlemek olabilir mi? Ulus devlet kendi öz gücüne dayanarak tasarımı ve üretimi kendi sınırları içerisinde gerçekleştirmek için savaşarak kurulur. küreselleştik, bilgi çağına geçtik diyerek düşünmeyi, üretimi ve tasarımı başkalarına bırakan bir devlet, eğitimi buna göre planlayan bir devlet, bırakın ne ulus devlet olarak kalabilir ne de modern devlet olabilir. Küresel merkezlerin tanımladığı devlet ancak postmodern içi boş devlet olur. Demek istedikleri açıktır. Biz sizi yönetiriz. Siz kendinizi yönetmeye boşuna masraf etmeyin. Okullarınız ulusal müfredatı kırsın. Bize hizmet edecek projeler yapsın. Böyle projelere sınırsız para kaynağı ayırdık. Basın bildirisinde de görüldüğü gibi Sokrates programına katılan okullarda modern ulus devlet tanımına yüklenen içerik değişmektedir. Ülkemizde tüm okullar şu anda bu programa katılmak üzere baskı altındadırlar. AB ve Dünya Bankası Sokrates programı aracılığıyla çıraklık okulundan askeri okullara kadar, ilkokuldan üniversiteye kadar okul okul ulusal müfredatımızı kırmak çabasındadır. Sokrates programının Türkiye şubesi Ankara'dadır ve adı Ulusal Ajans'tır. Ajansın ismindeki kamuflaj dikkat çekicidir. Ulusal Ajans, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nın kısa adıdır. 11.3.2005 Bilkent Hazırlık Okulları için Yasa Değişikliği. Bakınız yasa değişikliği nasıl yapılırmış? Önce meclisteki siyasi partilerden ve bağımsızlardan birkaç milletvekiline özel konutunda bir briefing veriyorsun. Hazırladığın yasa teklifini yazılmış metin olarak ellerine veriyorsun. Gerekçesini açıklıyorsun. Bu sırada başbakana ve maliye bakanına telefon ediyorsun, isteğini iletiyorsun. Ve sonra ertesi hafta yasa teklifi meclise geliyor. Mecliste tıkanır veya geçer, sonrasını bilemezsiniz. Ancak bir de bakıyorsunuz aynı konuda Milli Eğitim Bakanı'ndan özel okul açmak isteyenlere hazineden ücretsiz arsa tahsisi üzerine bir açıklama geliyor. Briefing verilen milletvekillerine dağıtılan yasa tasarısındaki taleplerle örtüşen bir açıklama. Söz konusu yasa değişikliği 2809 sayılı kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 3785 sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkındadır. Bilkent Üniversitesi hazırlık okullarının Erzurum, Malatya, Şanlıurfa ve Van'da açılması istemini kapsamaktadır. Hazırlık okulları anaokulundan itibaren ilk ve orta öğretim okulları zinciridir. Öneriye göre bu okullar ile ilgili yönetmelikler Bilkent Üniversitesi'nin önerisi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girecektir. Değişiklik önerisine göre Bilkent Üniversitesi hazırlık okullarının her türlü yatırım ve cari giderleri, personelin gelir vergisi, sigorta primi ve işsizlik sigorta kesintisi hazineden karşılanacaktır. Önerilen yasa değişikliğinin gerekçesi daha da ilginç. Sınırımızın güneyinde artan petrol gelirleri uluslararası katkılarla gelişmektedir. Türkiye tarafı da gelişmelidir. Burada yaşayan insanlar ben burada yaşamak istiyorum demelidir. Dünya çapında ilk ve orta dereceli okullar tesis edilmeli, spor ve sanat etkinlikleri yapmalı, uluslararası denklikte özgün müfredatı olmalı, 9-10. Sınıflar Cambridge sertifikasına denk olmalı, 11-12. Sınıflarda bakalorya müfredatı uygulanmalı ve bakalorya diploması verilmelidir. Bu okullara alınacak çocukların kimler olacağı da yasada belirleniyor. Adı geçen illerde Bilkent kampüsleri kurulacak, 750'si burslu 1000 öğrenci alınacak, 750 burslu öğrencinin 500'ü subay çocukları dahil devlet çalışanlarının çocukları, 250'si yerli, kalan 250 çocuk ücretli ve tamamı sınavla alınacak. Yatılı olmayacak, aileler okul civarında oturuyor olacak, 1. yıl 100'er öğrenci alınacak, 5 kişilik okul denetleme kurulu 5 yıl süreli Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanacak. İşte böyle. Bilkent hazırlık okulları için yasada değişiklik yapılması istenmektedir. Bu teklif şu anda muhalefet tarafından imzalanmadığı için durdurulmuş haldedir. Bu sevindirici, ancak eğitim nereye gidiyor sorusuna yanıt vermesi bakımından ilginç bir durum arz etmektedir. Daha önce bir saptamamız vardı. Sadece belli kolejlerden mezun olanlar üniversiteye gidebilecek şekilde tüm müfredatla oynanmaktadır. TED okullar zincirini biliyorduk. Şimdi Bilkent hazırlık okulları zinciri geliyor ve hangi gerekçeyle geldiğine bakılırsa bu iş ciddi. Biz de ciddi olmak zorundayız. Bunun için 24 Temmuz'da Lozan'da olmak ciddiyetimizin göstergesi olacaktır. Selam olsun Lozan'a gidenlere ve Lozan'ın izinden gidenlere. 30.06.2005 Rahat uyu Cihan Eren. 3 haftadır memleketten CNN haberleri dışında haber alamamıştım. Birikmiş Zümrüt Rize gazetelerini merakla okumaya başladım ve Cihan Eren'in ölüm haberini görünce dondum, kala kaldım. Onu böyle susturabildiklerini zannediyorlar. Gözlerini yumdu sadece. O bizi, bizim denizimizi, dalgaları dinlemek için yumdu gözlerini. Trabzon'da verilen mahkeme kararını kızı ona okudu. Türk milleti adına diyerek başlayan kararı duydu ve ondan sonra huzur içinde gözlerini yumdu. Ona yakışan bir ölümdü. Yazdığı şiiri anımsadım. Böyle bir şiir ancak yüreği yurt sevgisiyle çarpan bir insanın yazacağı şiir olabilirdi. Beynini ve yüreğini birlikte taşıyan bir insan ancak böyle yurtsever olabilirdi. Cihan Eren artık sonsuza kadar aramızda yaşayacak. Karadeniz'in dağını, deresini, denizini korumak bir namus meselesi olmuştur. Çünkü bu uğurda şehit verilmiştir. Karadeniz'i korumak ve kurtarmak vatan savunmasıyla birleşmiştir. Bu mücadelenin bayrağında Cihan Eren imzası vardır. Onun mücadelesi bir halk destanı haline gelmiştir. Nineler torunlarını bu destanla büyütecekler. Dün Bolu dağlarında Köroğlu olmak ya da Gavur dağlarında Dadaloğlu olmak, bugün Karadeniz'de Cihan Eren olmaktır. Bir masal kahramanı gibi anlatılacaktır çocuklara. Bir daha yazalım unutulmasın diye. Kaçkar tepelerine düşen bir kar tanesi bir an önce eriyip taze su olarak Hamsi'ye kavuşmak ister. Onun özlemi Hamsi'ye kavuşmaktır. Kar tanesi kendini Hamsi'ye armağan etmek için düşer Kaçkar tepelerine. İner Kaçkar eteklerine, kavuşur ak köpüklü derelere, usulca iner sahile ve kendini bırakır dalgalara onu kucaklayıp taşısın Hamsi'ye diye. Bir gün tam denize ulaşacağı bir anda kapkara asfaltı dökmüşler sahile. Kar tanesi Hamsi'ye ulaşamayacağına çok üzülmüş, karalar bağlamış. Sonra Cihan Eren adında yürekli mi yürekli, akıllı mı akıllı bir adam kar tanesinin hüzünlendiğini, gizli gizli ağladığını, karalar bağladığını görmüş. Almış eline kanun kitaplarını, çıkmış asfalt makinesinin karşısına. Dur diye haykırmış. Bu yaptığımız doğa katliamıdır, kanuna aykırıdır demiş. Makine onu duymamış, ezmiş ama makine orada durmak zorunda kalmış. Bu sırada kar tanesi yoluna devam edebilmiş ve dalgalara ulaşmış. Dalgalar onu almış, ta uzaklara Hamsi'nin yanına taşımış. Bir doğa masalıdır bu. Bu masalı bilenler yaşatacaktır Cihan Eren'i. Çünkü o biliyordu. Eğer Hamsi asfalt suyu ile beslenirse neler olurdu? Anımsatmak isterim. Doğanın değişmez bir kanunu vardır. Doğa kendi ritmini yok edeni yok eder. Yani balıkları asfalt suyuyla zehirleyen kendini zehirleyerek intihar ediyor demektir. Sevgili Cihan Eren'in kendi şiirinden bir bölüm alarak ona güle güle demek istiyorum. Karadeniz, hırçın deniz, doğum yerim, memleketim, dağ, dere, deniz üçgenim. İştah ile yıkıyorlar, övünerek, gerinerek, adına hizmet diyerek, denizimin dudağını kayalarla tıkıyorlar. Işıklar içinde uyusun. Değerli ailesine, yakınlarına, mücadele arkadaşlarına ve omuzdaşı Profesör İlyas Yılmazer'e başsağlığı diliyorum. 8.8.2005 Devlet tiyatrolarına atılan misket bombasıdır. Canlarım, bu işin arkasında globalleşmekte olan sermaye canavarı yatıyor. Bunu görmek lazım. Nasıl mı? 1. Müzik, resim ve beden eğitimi dersleri neden kaldırılıyorsa aynı nedenle tiyatrolar kaldırılacak. Sanatçı eğitimi uzun ve masraflıdır. Buna devlet ne diye para ayırsın? O parayı birilerine kredi olarak vermek varken. 2. Devletin sanatçısı mı olurmuş? Devlet halkını kültürlü kılarsa cumhuriyeti anlayan ve savunan insanlar olur. Cumhuriyetin temeli kültürdür demişti Mustafa Kemal. 3. Ulusal kültür de neymiş? eğlendir oyala. Pop kültür küresel merkezlerden kaset kaset geliyor. Sadece kasete para verirsin, ne diye sanatçı yetiştiresin ki? 4. Önce sanatçılar arasında ayrımcılık tohumları ek ki onlar birbirini yerken bakın işte siz bunları mı sanatçı diye izliyorsunuz. Onlar ancak magazin basınına malzeme olabilirler diyebilmek için düğmeye basılmıştır. 5. Küresel piyasa canavarı piyasadan eğlendirici, oyalayıcı birilerini yarıştırarak seyirci karşısına çıkartır. Televizyonun çok kanallarını izlemek varken ne diye kaliteye para verip salonda dinleyici olsunlar. 6. Türkiye'de tiyatro ve opera sahneleri kendini cumhuriyete adamış sanatçılarla doludur. Bu kurumların dağıtılması er geç gündeme getirilecekti. Bunu birkaç yıl önce dile getirmişlerdi. Şimdi sanatçıların üstüne gitmeyin. Onlar toplum önündeki insanlardır. Çok tepki alırsınız. Eğer şimdi onların üstüne gidiliyorsa bilelim ki diğer yapacak işleri bitti ve son aşamaya geldiler. Arkalarından gidecek toplum kalmadığını düşündükleri içindir. Onları yemeye başladı global canavar. 7. Toplumda ortak kültür oluşturan diğer kurumları bitirme bu yılın gündemindedir. Radyo koroları, çocuk, çok sesli, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği koroları ve seslendirme birimleri ulusal birikimimizi yarınlara taşıyan en önemli kurumlardır. Gözleri bunlardadır. TRT adıyla başlayan devlet radyoları ve televizyon kanalları ulus ötesi Yahudi mafyasına satışa hazırlanmaktadır. Radyonun korosu mu olurmuş, sas heyeti mi olurmuş, orkestrası mı olurmuş söylemleri başlatılmıştır. Kadroların boşaltılmasıyla ön adımlar atılmıştır. Süreç aynı işlemektedir. 8. Küresel piyasa canavarı ulus devletlere ve ulusal kültür kurumlarına karşıdır. Onlar pop kültürü dünyaya dayatmaktadırlar. Bundan iyi para kazanmaktadırlar. Devletin yükünü hafifletmek adı altında halkı devletsiz bırakmanın ayak sesleridir bunlar. Devletin halkını daha ileri bir toplum yapmak üzere üstlendiği görevlerini üzerinden atması kendini yok etmesiyle aynı anlamdadır. 9. Devlet tiyatrolarının başına geçirilen çuval Türk devletini buharlaştırarak yok etme sürecinin bir parçasıdır. Artık bunları da bir bomba olarak algılamak gerekir. Devlet tiyatrolarına atılan bir bomba vardır. Görünmez ama sonuçlarıyla kendini gösteren bir bomba. Küreselleşen sermayenin son bombaları böyledir. Birinci adım parçalamaktır. Sonra en küçük hücreye kadar parçalanmalar birbirini takip eder. Eğitimde de yapılan budur. Multiple intelligence denilen, beyni parçalara ayıran ve eğitimi buna oturtan teori bu bombalardan biridir. 10. Eğer önlemezsek bomba atılmayan kurum kalmayacaktır. Opera binası var içinde opera oynanmıyor. Tiyatro binası var içinde tiyatro yapılmıyor. Okul var içinde öğrenci yok. Birkaç yıl sonra bu binalar arsalarıyla birlikte yabancı otel zincirlerine satılır. Geçmiş ola dememek için hepimiz uyanık ola. Her nereye el atsak ulus devletimizin korunmasında odaklanıyor. Bunu görmek gerek. 10.9.2005 Sivil itaatsizliğe alıştırılıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, velilerden bağış adı altında da olsa para alınmasına karşı olduğunu her yıl açıklamasına karşın bu durum devam ediyor. Bir okul müdürü de kurban veriliyor her yıl, diğerlerine gözdağı. Öte yandan okullara ödenek ayrılmıyor ve telefon onarım, boya, badana, tamirat, kırtasiye, doğalgaz, su, temizlik gibi temel harcamaları okullar kendileri karşılasın deniyor. Bu bir çelişki değil midir? Hem para verilmiyor hem de kendin para bul deniyor. Okul müdürleri eğitimin niteliğini artırmak yerine para bulmakla meşgul edilirken paralı etüt ve kulüplerin yolu açık tutuluyor. Neredeyse tüm müdürler bu yüzden yeni müfredat programının en büyük savunucusu olmuş haldeler. Eğitim Bakanı sözünün dinlenmesini isteseydi kendisinin okullara para kaynağı yaratması gerekmez miydi? Demek ki okul yöneticileri sivil itaatsizliğe sevk edilmektedir. İlk öğretimde belge satışı daha önce de yasaktı. Bir diğer sivil itaatsizlik de sınıf dergilerinde yaşanmaktaydı. Okul müdürleri okula belli bir pay bırakmak üzere dergilerle anlaşıyordu. Veliler alıyormuş gibi sınıfa dergi giriyor, buna göz yumuluyordu. Bu noktada sivil itaatsizlik açıktı. Dergi dağıtan yayın evleri yasağı delmenin yolunu buldu. dergi adı kaldırıldı, onun yerine eğitim dosyası paketleri basıldı. Okullara bu isimle götürmeye başladılar. Bu da bir sivil tarihsizlik örneğidir. Eğitim dosyasında testler var ve öğretmenler kendileri test hazırlamaktan kurtulacakları için bunu tercih ediyorlar. Veli de memnun çünkü ilk öğretimden sonra gidilecek okullar test sistemiyle öğrenci almaya devam ediliyor. Veli de bu itaatsizliğin içine çekiliyor. Eğitim dosyası şimdi görünürde satılmıyor. Okulların bir geliri buradan kesildi. Gerek yayın evleri ve gerekse okul müdürleri bunun bir yolunu bulmak isteyeceklerdir. Basılmış binlerce eğitim dosyasını çöpe atmayı hiçbir yayın evi göze alamaz. Onlar sivil itaatsizlik yollarını deneyeceklerdir. Efendim, öğrenciye kılavuz kitaplar hazırlanmış, çocuk oradan çalışacakmış, kılavuzlar eve götürülmeyecekmiş, çünkü çocuk bir sonraki dersin çalışma sayfalarını işlememeliymiş.